Ayrım 21.
Alemde muhtelif özellikte atomlar vardır. Bunlar hareket esnasında tesadüfen türlü vazifeler alırlar. Milyonlarca sene içinde nihayetsiz şekiller vücuda gelir. İşte bu uygunluk tabii sebeplerin meydana getirdikleri bir takım neticelerdir. Siz onları maksat ve gaye gibi telakki ediyorsunuz. Cevap: bunlara alemdeki düzeni tesadüfe bağlamanız, karmakarışık atılan matbaa harflerinin kendiliğinden dizilip Homeros'un İlyada adlı şaheserini teşkil etmek gibidir. Diyenlere karşı, evet, bu tesadüf manen mümkün değildir. Fakat tesadüfen birkaç kelimenin şurada toplanması ihtimal dışında değildir. Bu kelimeler korunarak, halde bunlara sonra tesadüfi birçok kelime ilave edile edile, harfleri zar gibi ata ata nihayet manzumeyi tertip edebiliriz. Bu hususta yegane şart, her hasıl olan neticenin korunmasıdır. İşte tabiat böyle yapıyor. Birkaç yüz milyon senede neler olamaz cevabını veriyorlar. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 50. Fakat hasıl olan neticeler neden muhafaza edilecek? Buna bir sebep lazım değil mi? Eğer öyle bir sebep varsa bu gayelilik demek olmaz mı? Bu misalde yine meydanda bir sistem, yani istenen bir gaye var. Size göre tabiatta böyle bir gaye de yoktur. Bir uygun hadisenin vuku için ne kadar uygun olmayan hadiselerin vuku lazım gelir? Bir sinek kanadının vücuda gelmesi için milyonlarca teşkilat usule gelmesi icap edecektir. Alemde birbirine uygun şekiller hesapsız olmasına göre, bunlar vücuda gelinceye kadar meydana gelen uygunsuz şekillerin bunlarla nispet kabul etmeyecek kadar çok olması zaruri değil midir? Bunlara niçin tesadüf edilemiyor? Mahvolmuşlarsa niçin izleri görülemiyor? Bugün tabiat niçin biçimsiz ve taslak hayvanlar yapmıyor da daima kendilerinde uygunluklar görülen varlıkları vücuda getiriyor? Hilkat garibeleri veya tabiatın galatını görmüyorsunuz deniliyor. Bunların üreme suretiyle hasıl oldukları malumdur. Ana ve babaları tabii haldedirler. Yavrularının biçimsiz olarak doğmaları rahimde teşekkül esnasında bazı arızalara maruz kalmalarından ileri gelir. Tesadüfün bu kadar dikkatli ve muntazam şekiller ve hakimane terkipler vücuda getiremeyeceğini aklı selim teslimde tereddüt etmez. Alimliğini herkesin tasdik ettiği Henry Poincare, dünyada tesadüfün ürünü olamayacak olan bir intizam ve ahenk vardır demiştir. Diğer taraftan canlı bir varlıkta dahili bir ameliyathane dış alemle o kadar hem ahenktir ki, bunların birbirine evvelden uygun yapılmış olduğuna inanmamak mümkün değildir. Mesela rahimde hasıl olan yumurtada sayısız etkenlerin fiilde birleşmeleri, canlı bir makina yani çocuk imal ediyor. Bu makina dış alemden büsbütün ayrı olduğu halde onun şartlarına tamamen uygundur. Dışarıda ışık denen tabii bir amil, etken var. İçeride buna uygun bir görme makinası göz imal olunuyor. Bunun gibi bir taraftan görmek, işitmek, gıdalanmak, yürümek, uçmak, diğer taraftan göz, kulak, mide, ayak, balık ve kuş kanatları pek açık iki hat arz ediyor. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 54. Maddeciler ne derlerse desinler, aklı selim her nerede bir hesap görürse orada bir muhasibin bulunduğuna, her nerede gayet muntazam tertip edilmiş vasıtaların bir maksada hizmet etmekte olduğunu görürse orada gayetin varlığına ve bunun akıl ve hikmetin eseri olduğuna mutlaka hükmedecektir. Mesela bir yol boyundaki ağaçlardan bir gün 10 tanesi kesilse insan bir sebep arar ve bu da mesela fırtına olabilir. Fakat ağaçların sıra ile 4'ü kalıp 5.'si kesilse ve bu böylece devam etse, bunun için akıl sahibi bir sebebin varlığı zaruri sayılır. Çünkü işin içine hesap girmiştir. Bu hususta başka bir misal verelim. Zeki ve dindar bir alim olan Kepler'i bir gün karısı yemeğe çağırmış ve bir de salata yapmış. Kepler bunu görünce, alem yaratılalı kalaydan mamul yemek sahanları, marul yaprakları, tuz taneleri, zeytinyağı ve sirke damlaları, katı yumurta parçaları fezanın içinde her tarafa doğru düzensizce hareket ederken, tesadüf onları bugün bir salata yapmak için birbirine karıştırabilir mi? Ne dersiniz? Diye sorunca karısı da şüphe yok ne bu kadar iyi ne de bu kadar lezzetli bir salata yapabilir cevabını vermiştir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 58. Voltaire dahi ya gökteki yıldızların kendileri mühendistir veya onlar büyük bir mühendis tarafından nizama konulmuştur diyor. Bazı kimseler gayeliliği, şuursuzluğu atfediyorlar ve gayeliliğin bu şuursuz nevini hayvanlarda içgüdülerle kıyas ediyorlar. Halbuki içgüdüler gayeliliğin en açık delillerinden sayılırlar. Mesela arı bal yapar, örümcek bir çeşit ağ dokur, bazı böcekler yumurtalarının yanına çıkacak yavrularının yiyeceğini koyar vesaire. Bu hayvanların böyle hünerli işler yapmaları bilerek ve övünerek değildir. Bunları başkalarından görmeden de yaparlar. Kendilerini menfaatlerine uygun işler yapmaya sevk eden illete akıl ve hikmet olmak gerekir. Lakin bazıları hayvanların bunları şuursuz yaptıklarını söyleyerek şuursuz gayeliliğin mümkün olduğunu iddia ederler. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 60. İsmail Fenni'nin gaye sebep aleyhindeki iddialara verdiği cevapların mühimleri aşağıdadır. Büchner, tabiatta her şey muntazam bir şekilde cereyan eder diyor. Halbuki tesadüfün ekseriya husule getirdiği karışıklıktan ibarettir. Madem ki tabiatta daimi bir intizam görülüyor, nadiren intizamsızlar rastlanıyor. Şu halde bu intizam bir tesadüfün eseri değil, bir ilim ve tedbirin eseri olmak zaruridir. Bundan başka gelişme de öyle bir takım meziyetlerin irsen geçişiyle husule gelmiyor. Çünkü Büchner, maddenin sonsuzluğu faslında bir çizginin 20'de biri kadar küçük bir hayvanın boğazı, midesi, dişleri, gözleri, kanı vesaire vardır demişti. Tekemmül, olgunlaşma derecelerinin en aşağı mertebesinde olan böyle bir hayvancıkta bu kadar nazik ve mükemmel uzuvların varlığı bunu ispata kafidir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 486. İnsanlarca faydasız görülen hayvanların mevcudiyetlerinde de bir hikmet vardır. İslam dininde asli günah inancı yoktur. Hazreti Adem'in tevbesi kabul ve hatası affedilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın rahim, çok merhamet eden, muhyi, diriltici gibi cemal sıfatları olduğu gibi dar, zarar verici, kahhar, kahredici, mümit, öldürücü gibi de celal sıfatları vardır. Bu ilahi sıfatların hükümleri kendini elbette gösterecektir. Zararlı ve faydasız görülen hayvanlar, Allah'ın celal isimlerinin tezahürleri ve Allah'ın askerleridir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 488. Tabiat en küçük bir maniyi kaldırmaya muktedir olamaz ve en faydalı hayvanların korunmasına çare bulamazmış. En küçük bir hayvanda Büchner'in saydığı aza ve aletleri yaratan Allah için hiçbir güçlük olamayacağı bedihidir. Eğer bazı yaratıkların bekasını isteseydi, onları her türlü afetten koruyup bedenlerindeki değişikliği devam ettirmek kâfi idi. Fakat muhyi, diriltici ve mümit, öldürücü isimlerinin iktizası olarak bu alemdeki mahluklar Allah'ın nimetlerinden bir müddet faydalandıktan sonra yerlerini diğerlerine terk etmeye mecburdurlar. Hastalıklar, afet ve elemler hikmetten uzak olmadıkları gibi hayvanların birbirlerini yemeleri de bir hikmete dayanır. Çünkü ölüm mukadder olunca onların faydasız ve zararlı bir şekilde ölmelerindense, diğerlerinin hayatının devamına vasıta olarak faydalı bir şekilde ölmeleri daha hayırlıdır. Eğer ölenlerin cüsseleri diğerlerine gıda olmasaydı, bunların laşeleri kokuşarak pek büyük afetlere sebep olabilecekti. Hasılı Cenab-ı Hak kendi mülkünde hakim olduğundan asla zulüm yapmaz. Selamet, itaatli ve iyi bir kul olmaktadır. Suların taşması ve arz hareketlerine gelince bunların da faydaları zararlarına nispeten pek çoktur ve hikmete uygun tabiat kanunlarının tabii neticeleridir. Bu afetlere sebep olan yağmur, ateş, rüzgar gibi şeyler zaruri ihtiyaçlardandır. Volkanlar da böyledir. Dünyada volkan olmasaydı, yerin altında meydana gelen gazlar çıkacak bir yer bulamayacağından, gayet sık ve dehşetli yer hareketlerinin büyük felaketler meydana getireceği tabidir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 76. Büchner, kedi ve örümceklerin avlarını öldürüp yemelerini merhametsiz buluyor ve ilahi fazilete yakıştıramıyor. Bu hakikatte merhametsizlik ise de, insanların buna benzer fiilleri kedi ve örümceğe rahmet okutur. Eğer dünyada ölüm olmasaydı, bu itirazın büyük bir önemi olurdu. Madem ki ölüm vardır, bu da bedenin afet ve hastalık neticesi hayatı muhafaza edemeyecek hale gelmesiyle vuku bulacaktır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 490. İnsanlar arasında sakat ve sefil kimselerin bulunması, bize iyilik işlemek fırsatını vermek hikmetine dayanır. Bundan başka kötü hareket neticesi olan ızdırap ve sefalette ibret uyandırmaya sebep olur. Biz istiyoruz ki her şeyi Allah yapsın. Halbuki O, Kur'an'da hayat ve ölümü bizi imtihan için yarattığını ve bizi yeryüzünde halife, vekil kıldığını beyan buyuruyor. Demek oluyor ki bazı işleri havale etmiştir. Çünkü vazifesiz halife olmaz. Biz bu vazifelerimizi yapmış olsaydık, bugün hem cinslerimizde gördüğümüz bu feci manzaralar görülmeyecek derecede azalırdı. Şu halde bize düşen şey belalardan şikayet değil, üzerimize yüklenen insani görevin tamamıyla ifasına gayret etmektir. Hakiki bir Müslümanın böyle düşünmesi lazım gelir. Büchner yalnız örümceğin merhametsizliğinden bahsedip, bu hayvanda gayeliliğe şehadet eden acayip kudreti görmezden geliyor. Çıkardığı zamklı maddeden ağ için nasıl iplik yaptığını, 39 santimetre uzunluğundaki bir ağda takriben 120 bin düğüm bulunduğunu ve avını nasıl yakaladığını hiç düşünmüyor. Örümcek için bakınız, İ.Fenni adı geçen eser sayfa 492, 493, 494. Çiçekler insanın gözünü okşamak için değildir. Arı gibi bazı böcekler gıdalarını onlardan alırlar. Kör bağırsak gibi olgunlaşmayı durdurduğu söylenen organlara gelince, insan bedenindeki muhtelif uzuvlardan her birinin bir görevi olduğu malumdur. Evvelce lüzumsuz sayılan organlardan bazılarının da mühim vazifeleri olduğu sonradan anlaşılmıştır. Şimdi bu kadar esas organları bir tarafa bırakıp da erkeğin memeleri, kör bağırsak, kulaktaki adaleler, bademcikler gibi birkaç teferruat üzerinde gayeliliğin yokluğunu iddia etmek doğru değildir. Çünkü zikrolunan uzuvların var olmasındaki hikmetin de diğerleri gibi bir gün anlaşılması muhtemeldir. Hünsalarda üreme uzvu eksik değil, fazladır. Ne gibi hallerde erkekliğin veya dişiliğin galip geldiği bilinmiyor. Üreme uzvuna sahip olmaması yüzünden mahvolan hayvanlar olsaydı, bu itiraz yerinde sayılabilirdi. Lakin bütün hayvanlarda üreme organı varken, hayır bu organ onlara üreme için verilmemiştir, tesadüfen verilmiştir diye gayeliliği inkar etmek, inat ve kibirden başka bir şey değildir. Büchner bazı su kuşlarında parmakların aradaki perde ile kafi derecede birbirine bağlı olmadığını ileri sürüyor. Fakat isim vermediği için araştırma yapılamadı. Lakin teferruata ait bir husus olduğundan, gayelilik aleyhine bir delil teşkil etmeyeceği aşikardır. Erkek arıların faydasız olduğu iddiasına gelelim. Bir arı kovanında kılavuz arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere 3 çeşit arı bulunur. Bunlardan erkeklerin boynuzları daha uzun olup 14 bölmedir. Arı çıkması için kılavuz bir kere döllendikten sonra erkek arıların işi kalmadığından işçiler kış için yaptıkları balları, bunların fuzuli yere yememeleri için güz mevsiminde erkekleri öldürürler. Halk arasında erkek arıların faydasız yiyici olduklarına inanılır. Fakat bazı haller bunun aksinedir. Nergis çiçeklerinde pek çok bal bulunur. Fakat arılar dillerinin kısa olmasından dolayı bu bala ulaşamazlar. Erkek arılar balın bu mahzende saklı olduğunu bildikleri ve bu balı çok sevdikleri için balın gizli bulunduğu yerleri ağızdaki kuvvetli boynuzlarıyla delerler. Bunun üzerine işçi arılar açılan bu deliklerden istifade ederek balı toplarlar. Şu halde bu faydasız ve tüfeğli gözüyle bakılan arılar aslında faydalıdırlar. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 400. Doğan kuşunun gagası her ne kadar büyük ise de pek hafif olduğunu bu kitapta gördük. Bu fayda büyüklükteki mahsuru telafiye kafidir. Bu kuşların nevilerini muhafaza etmelerine bakılırsa, gagalarının büyüklüğü kendilerine bazı menfaatler temin ettiği anlaşılmaktadır. Zaten Darwin'in ayıklanma nazariyesi de bunu emreder. Büchner'in binlerce nevi kuş içinde birinin gagasının biraz büyük olmasına delil göstermesi, iddiasını ispat için pek ziyade başı daralmış ve bu hususta pek çok araştırma yapmak mecburiyetinde kalmış olduğundan şüphe bırakmaz. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 404. Her ne şekilde olursa olsun, bazı ilaçların tesiriyle hastalıklardan kurtulunduğu görülürken, Cenab-ı Hakk'ın deva yaratmamış olduğunu iddia etmek ancak Büchner gibi mağrur ve inatçı sapıklara mahsus bir cürettir. Allah'ın bir ismi Mümit, öldürücü olduğu gibi bir ismi de Şafi, şifa vericidir. Ve bu sıfatların her ikisinde de hükümleri yerine gelmemek mümkün değildir. Yeryüzünün büyük kısmını işgal eden denizler dolu değil midir? Oralarda Allah'ın nice yarattıkları vardır. Dünyanın muhtelif kıtaları insanları almaya kafi değil midir? Denizlerle örtülü olan yerler de onlara ayrılsın. Bu halde onların gıdasına lazım olan balıklar ve bilhassa yağmurlar nereden gelecektir? Büchner insanın çalışmadan yaşamasını istiyor. Halbuki çalışmak insan için büyük bir nimettir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 509. Sıcaklık ve soğukluğa gelince, bilindiği gibi deniz sularını buharlaştıran şey sıcaklık olduğu gibi, hasıl olan buharı bulut şekline koyan da sıcaklığın zıddıdır. Bulutları çeşitli yönlere sürükleyen vasıta rüzgarlardır. Rüzgar denilen hava akımlarının sebebi de iki noktanın sıcaklık dereceleri arasında meydana gelen farktır. Bu sebeple sıcaklık ve soğuk mühim birer vasıtadırlar. Sıcak ve soğuk kıtalar ise bunların birer mahzenidir. İcap edince oradan diğer yerlere sevk olunurlar. Dağlardaki karların yavaş yavaş erimesinden doğan sular bir takım nehirler teşkil ederler ve ziraat yapılan yerler ve hayvanlar bunlar vasıtası ile sulanır. Cenab-ı Hak insanın gözlerini, nazarını her tarafa yayabilmesi için en münasip yer olan başta ve etrafa yayabilmek için bir mihver üzerinde yaratmış olduğundan bedenin her tarafında birer göz yapılmasına hacet yoktur. Allah bunun yanında insana manevi bir göz vermiştir ki bu da basiret gözüdür. Bunu açmaya muvaffak olan kimse her şeyin en iyi şekilde yaratıldığını görür. Olamayanlar ise her şeyde bir noksan arar. Zamanımızda insan tabii olarak değilse de sınai olarak uçabildi. Fakat bundan ilk önce gene insanları öldürmek için faydalandı. Eğer insanların kanatları da olsa yapacakları kötülüklerin derecesini tayin etmek hakikaten güçtür. Şu halde insanı kanatsız yarattığından Allah'a şikayet değil, şükretmek lazımdır. İnsan aklı sayesinde yıldırım süratiyle seyahat edecek vasıtalar icat etmiş ve tabiat kuvvetlerinden dağları yerle bir edecek şekilde faydalanmaya muvaffak olmuşken, Büchner'in hala geyiğin bacaklarına ve aslanın adali kuvvetine gıpta etmesi hakikaten gülünçtür. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 512. Hayat kısa değildir. İnsan mahlukların ekserisinden çok yaşamaktadır. 1000 yıl yaşasa sonunda yine öleceği için hiç yaşamamış gibi olacaktır. Dünya hayatından maksat hayvanlar gibi yalnız cismani lezzetlerden istifade değil, kamil insan olmak, İlahi marifete ve ahiret nimetlerine iyi amellerle hak kazanabilmek lazımdır. İnsan yaratılmış olduğundan ilmi kuvveti mahdud ise de yine elindeki kendisine kafidir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 512. Gelelim Büchner'in sorularına. 1. Büchner maddenin zaman ve mekanda sonsuzluğunu söylemişti. Buna göre fezanın madde ile dolu olması lazımdır. Şimdi fezaya boş demesi bir çelişkidir. 2. Merih'ten gayrısında onlardaki muhit ve şartlara göre yaratık olmadığını iddiaya yetki verecek hiçbir delil yoktur. 3. Ayda hiç su ve hava olmadığı doğru değildir. Kur'an'da biz geceyi sükun ve güneşi, ayı hesap için yarattık. S.16, A.96. Buyurulduğundan ayın yalnız vakitleri tayine hizmet etmesi bile büyük bir faydadır. 4. Güneş bu miktarda ışık ve sıcaklık yaymasa gezegenler bundan faydalanamayacağı için hayatı muhafazaya imkan kalmayacağı şüphesizdir. Büchner, sabit yıldızların güneş sistemi gibi alemler teşkil etmediklerini ve gelecekte de edemeyeceklerini ispata muktedir midir? Gayeliliğin yokluğunu ispat için gökteki cisimlerin yalnız halini değil, mazi ve istikbalini de bilmek lazımdır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 455. Tetkik vasıtalarımız çok noksan olduğu halde semavi cisimlerin faydasızlığına hükmetmek ilim ehline yakışır cüretlerden değildir. 5. Kur'an'da biz geceyi sizin için elbise ve gündüzü kazanç vakti kıldık. S.78, Ü.10 buyurulmuştur. Gerçekten çalışma ve ameli sükun ve istirahatin takip etmesi aynı hikmete dayanır. Kutuplarda 6 ay gündüz ve 6 ay gece olması arzın küre şeklinde olmasındandır. Küre şeklinde olması ise hikmete en uygun bir şekildir. Zira bazı noktalarda hasıl olan şiddetli sıcak serin rüzgarlarla icap eden yerlere dağıtılır. 6. Gecenin karanlığını mehtabın bozması aynı hikmet ve menfaattir. Mehtabın letafetini inkar için insanın hissiz olması lazımdır. Sonra birçok yerlerde yolcular bu sayede yolculuk edebilirler. 7. Arz güneşten ayrıldıktan sonra güneş ışığını meydana gelecek varlıkların çıkmasına kadar kayıp mı etmeliydi? Allah gani, zengindir. Aceleye de mecburiyeti yoktur. Bir taraftan bir takım alemler icat ve onları iskan eder. Bir taraftan da vakti gelenleri imha ile değiştirir. O mülkünde mutlak hakimdir. 8. Güneş sistemini teşkil eden gezegenlerin hacim, kesafet yönünden birbirlerine eşit olduğu takdirde bunların aynı yörünge üzerinde bulunmaları ve aynı hareketi yapmaları dolayısıyla birbiriyle çarpışmaları gerekirdi. Eğer gezegenlerin hepsi eşit olsaydı, Büchner bunların yeknesak olmalarına itiraz ederdi. 9. Kuyruklu yıldızın da bir vazifesi vardır. Mesafe içinde dolaşan semavi taşlar veya bazı enkazların da bir gün işe yaradığını kitaplarda görmüştük. Güneş sistemimizin bir evveli olduğu gibi bir sonu da vardır. Fanilik ve zeval mahlukların yaratılışı icabıdır. Beka ancak Allah'a aittir. İnsanın asıl ölümsüzlüğe şayan olabilecek yaptığı büyük şeyler, iyi ameller ve iyiliklerdir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 457. İsmail Fenni'nin materyalizm hakkındaki tenkitleri de burada son buluyor. O, bu uzun ve geniş tenkitleriyle materyalizmin çöktüğünden ve Büchner'in eserinin okunmayacağından emindir. Şimdi onun materyalizme hizmet eden pozitivizm ve tekamül mezhebi hakkındaki düşüncelerini görelim. 6. Pozitivizmin tenkidi. Yukarıda İsmail Fenni'nin pozitivizmi tenkit ettiğini söylemiştik. Bunun sebebini kendisi şöyle anlatıyor. Bazı kimselerin en yeni ilmi gelişmelere dayandığını söyleyerek, ben müsbet felsefe taraftarıyım dedikleri işitiliyor.